Ayrım 10.
Nimeta, Sırp asıllı Sonya ile kol kolaydı. İbo, Yahudi asıllı meslektaşıyla omuz omuzdaydı. Miloş, yürüyüşü akşam haberlerine yetiştirmekle görevli olduğundan aralarında değildi. Konvoyun önünde gidiyordu. Televizyonda nöbetçi kalan bir iki kişinin dışında tüm ekip oradaydılar. Müslümanı, Katoliği, Ortodoksu, Musevisi ile tüm Saraybosnalılar. Radovan Karadziç'in tehditlerinin hiçbirini ciddiye almamışlardı. Onun Saraybosna'ya ilk geldiği günleri anımsayabilen, orta yaşın üstündeki Bosnalılar için Radovan Karadziç, sivri burunlu rüküş pabuçlarıyla, köylü aksanıyla ellerini koyacağı yeri bilemeyen bir garip taşralıydı. Asırlardan beri tahsil seviyesi yüksek olan Boşnakların arasında kendi ailesi içinde ilk yüksek tahsil görmüş kişi olma özelliğiyle biraz takdir edilen ama köylülüğünden ötürü biraz da küçümsenen ve pek ciddiye alınmayan bir taşralı. Oysa Radovan'ın Bosna'ya ilk adım attığı günden bu yana çok sular akmıştı köprülerin altından. Radovan belki de yıllar boyunca horlanmanın, küçümsenmenin ve en önemlisi ciddiye alınmamanın intikamını almaya hazırdı artık. Parlamento binasının önünde toplanan coşkulu kalabalık, Bosna'yı bölmeyin sloganları atarak, barış türküleri söyleyerek bir banyo köprüsünün öte yanındaki barikatlara doğru ilerlemeye başlamıştı. Amaçları, köprüyü geçerek Grbovica'ya ulaşmak ve kentin her köşesinin hala tüm saray Bosnalılara ait olduğunu göstermekti. Hiçbir kötü niyetleri yoktu. Ellerindeki bayrak ve pankartların dışında hiçbir şey taşımıyorlardı. Ve farkına bile varmadan bir gece evvel etrafı ağır silahlı Sırp militanlarıyla çevrilmiş polis akademisine doğru gidiyorlardı. Yani kendilerine doğrultulmuş nefretin, aymazlığın ve silahların tam üstüne. Silah hiç ummadıkları bir anda birdenbire patladı. Durmadılar. Ellerinde sadece bayraklar ve pankartlar taşıyan sivil halka ateş açılabileceğine hiçbiri inanmıyordu. Birkaç silah sesi daha duyuldu ve birden ortalık cehenneme döndü. Göstericilerin ortasına bir el bombası fırlatılmıştı. 21 yaşında bir tıp öğrencisi olan Suada göğsünden vurulup yere yıkıldı. Suada kendi şehri Sırp kuşatması altında olduğu için Saraybosna'ya tıp okumaya gelmiş gencecik bir kızdı. Mayıs ayında doktor çıkacaktı. O gün bu gösteriye katılmayabilirdi. Dubrovnikliydi o ama eğitim gördüğü ve çok sevdiği bu kentin bölünmesine onun da gönlü el vermemişti. Sarı ipek saçları uçuşarak barış şarkıları söyleyerek yürüyordu yıkıldığında. Suada'nın göğsünde şimdi kıpkırmızı bir karanfildi ölüm. 8 Nisan 1992. Avrupa topluluğu Ocak ayında Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanımamış olsaydı şimdi İzetbegovic çırpınıp durmayacaktı, dedi Burhan. İçkisinden kocaman bir yudum daha aldı. Şimdi artık aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Kendi bağımsızlığını ilan etmeseydi bu sefer de Sırpların yumruğu altına girecekti. Herifin dediğini hatırlıyor musun, dedi Raif. Eğer Avrupa topluluğu Bosna Hersek'i tanıyacak olursa Bosna'yı ölü doğmuş bebek yapacaktı. Sırf bu sözünü tutmak için kana buladı kenti. Hatırlamaz mıyım, dedi Burhan. Ne kadar kızmıştım. Sırp atalarımızın toprakları üstünde bir Müslüman biçinin doğup büyümesine izin vermeyeceğiz, demişti küstah. Kim demişti, diye sordu Raziye Hanım. Radovan demişti anne, dedi Nimet'e. Radovan dediğin Karadziç mi kızım? Karadağ köylüsü mü? Ta kendisi. O kendi delileriyle uğraşsa ya, dedi Raziye Hanım. Karadziç ruh doktoruydu aynı zamanda. Nereden onun atalarının toprağı alıyormuş Saraybosna? Anne, herkes kendi atasını bahane ederse paramparça olur şehir. Oldu bile. Şehri savaşmadan bölmeyi teklif etti ama İzetbegovic kabul etmedi, dedi Nimet'e. Nasılsa bölünecek olduktan sonra gencecik kız hayatta olurdu şimdi. Nasıl söylersin bunu, dedi Raif. Bölünmüş bir Saraybosna, ne korkunç. Geçen yıl Karadziç kimseye danışmadan Mayıs ayında Sırp özerk bölgesini, Ekim'de de parlamentosunu burnumuza dayatırken fikrimizi sordu mu? Ha, sordu mu? Boşnaklarla Hırvatlara da bir danışayım dedi mi? Sırp ilan ettiği yerlerde az olsa hem Müslümanlar hem Hırvatlar yaşıyordu, dedi Burhan. Dışarıdan konuşmalar ve silah sesleri duyuluyordu. Hana, bazen gece dinin içinde bir küçük melek gibi kucağında kedisiyle koridorun başında belirdi. Baba, savaş mı çıkacak, diye sordu. Allah korusun. Nereden çıkarıyorsun bu lafları? Dedi Burhan, silah seslerini duymazlığa gelerek. Okulda herkes öyle söylüyor, dedi hanım. Birkaç serserinin kurşun atmasıyla savaş mı çıkarmış, dedi Nimet'e çocuğu yatıştırmak için. Bu Sırplar ezelden beri kaplarına sığamazlar nedense. Pek gözü dönük insanlardır, dedi Raziye Hanım. Hiç de değil, dedi Figo. Benim en yakın arkadaşlarım Sırptır. Janis, Miloş, Konrad. Arkadaşlarına bir diyeceğim yok da, babaları bugün şehrin dört tarafına barikatlar döşediler, dedi Raif. Nimet'e Raif'o çocukların yanında konuşmaması için kaş göz işareti yaptı. Hadi Anuşka, doğru yatağına yallah. Savaş mavaş yok ama yarın okul var, dedi Nimet'e. Geceliğinin üstü kedi tüyü olmuştur. Kaç kere söyledim şunu kucağına alma diye, dedi Raziye Hanım. Üstünü silkelemeden yatağa girme sakın. Biz savaşın eşiğindeyiz. Annem hala kedi tüyü düşünüyor, diye fısıldadı Nimet'e Raif'e. Sen de artık odana çekil Fiko, dedi Burhan. Geç oldu. Baba, olup biteni öğrenmek istiyorum. Olup biten bir şey yok ki oğlum. Televizyonda duydun işte. Bosna bölünmesin gösterisinde çatışma çıkmış, o kadar. Siz beni hala çocuk yerine koyun. Herkes benim yaşıma gelen oğluna silah kullanmasını öğretiyor, dedi Fiko. Marifet işlerin yoluna silahsız koymaktır yeğenim, dedi Raif. Eğer adam yerine konmak istiyorsan sana olup biteni anlatırım ama sen de bana silahtan söz etme bir daha. Anlaştık mı? Tamam dayı. Bırak çocuğu gidip yatsın, dedi Nimet'e. O çocuk değil, delikanlı oldu, dedi Raif. Sen bile hala çocuksun benim gözümde, dedi Raziye Hanım oğluna. Dayı, sen bakma kadınlara, anlat diyorum. Mesele şu, dedi Raif. Asırlar boyunca bu topraklarda Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar iç içe yaşadılar. Boşnaklarla Müslümanları mı kastediyorsun dayı? Tito'ya kadar Bosnalı Müslümana Boşnak denirdi oğlum. Müslüman olmak başkadır, Boşnak olmak başka. Dünyanın her tarafında Müslümanlar var. Türkler, İranlılar, Araplar, Endonezyalılar, daha pek çok insan Müslüman, tıpkı bizim gibi. Neden Hırvatlara Katolik, Sırplara da Ortodoks demiyorlar da bize Müslüman diyorlar, anlamak mümkün değil. Bunda anlamayacak ne var, dedi Burhan. Boşnak tanımının anlamını değiştiriyorlar çaktırmadan. Bizim etnik kimliğimizi silecekler, dinsel kimliğimizle kalıvereceğiz. O zaman 9 asırlık yurdumuza hemen sahip çıkacaklar da onun için. Müslüman damgası yedik miydi, Avrupa'dan kovulmak daha kolay ne de olsa. Ama biz Müslümanız, dedi Fiko. Elbette Müslümanız ve hep öyle kalacağız evvelallah. Ama biz ayrıca Boşnakız yeğen. Bizim adımız Boşnak, Boşnaklar da Müslüman olur. Bunu böyle belli. Tamam dayı, anlat sen. İşte, her grup kendi etnik ve dinsel özelliklerini koruyarak bir arada yaşarken ve bu arada yaşayabilmek için rotasyon sistemi gibi ideal bir formül bulunmuşken Sırbistan'da Milosevic adında bir deli ortaya çıktı. Ve koca Yugoslavya'nın dört bir tarafında yaşayan Sırpları illa da Sırbistan'a dahil etmeye karar verdi. Kosova'da, Hırvatistan'da çatışmalar niye çıktı? Bu yüzden çıktı. Şimdi de Bosna'da yaşayan Sırpları ayrı bir Sırp devleti kurmaya kışkırtıyor. Sırplar zaten bizim cumhuriyetin bir parçası değiller mi? İdiler oğlum. Bosna Hersek'te bir seçim yapılmıştı. Müslümanların partisi 87, Sırplarınki 71, Hırvatlarınki de 41 iskemle kazanmıştı parlamentoda. Bu koalisyon sadece bir yıl sürdü. Sonra aynı şartlarda yeni bir hükümet kuruldu ama Sırplar İzetbegoviç'in cumhurbaşkanlığını hazmedememeye başladılar. Neden dayı? Bağımsızlık mücadelesinde İzetbegoviç Slovenlerle Hırvatların tarafını tuttu diye, edepsizlik etmek için bir bahaneydi bu. Bir gizli neden daha var, dedi Burhan. İzetbegoviç'in 1991 Temmuz'unda Türkiye'de İslam Ülkeleri Konferansı'na katılması Sırpların tüylerini diken diken etti. Zaten ezelden beri Aliye'nin bir şeriat devleti kurmasından korkmuşlardır. Devenin nalı, dedi Raziye Hanım. Adımı bu yüzden yıllarca hapishanelerde çürütmediler mi, dedi Burhan. Durum bu kadar gerginse ne diye katıldı bir konferansa? Biraz kaşınmış bence. Bu konferansa katılırken Aliye'nin amacı onun da arkasında dostları olabileceğini esas kaşınanlara göstermekti, dedi Burhan. Hırvatlar Hırvatistan'a, Sırplar Sırbistan'a güveniyor. Aliye da kendine Müslüman ülkelerden destek sağlamak istemişse neden kabahat olsun? Şeşeli haini ne demişti, unuttun mu, diye sordu Raif. Ne demişti dayı? Boşnaklar zorla Müslüman edilmiş Sırplar olduklarını kabul etmedikleri takdirde vururuz kıçlarına tekmeyi, kendilerini Anadolu'da bulurlar, demişti. Raif, lütfen bu konuyu kapatalım artık. Yarın bu çocuk okulda onlarla birlikte oturacak sınıfında. Nimeta'nın suratı giderek ekşiyordu. Raif hiç aldırmadı ablasını. Bak yeğenim, madem şurada erkek erkeğe konuşuyoruz, gerçekleri öğren bari. 91 Mart'ında Milosevic ve Tuçman hem de hiç utanmadan Tito'nun Al Köşkü'nde buluşup Bosna Hersek'i aralarında nasıl paylaşacaklarının planlarını yaptılar. Onlar kardeş kardeş Boşnakları nasıl haritadan sileceklerini planlarken halkları birbirini boğazlıyordu, o başka. Raif, bu konular biraz ağır kaçmıyor mu bu yaşta bir çocuğa? Yarın okula gidince... Nimeta'nın sözünü kesti kardeşi. Yarın okula gidince kimin dostu kimin düşmanı olduğunu bilsin, dedi. Dayı, neden hep bizim arkamızdan komplo kuruyorlar böyle? Çünkü oğlum, onların gözünde Boşnak diye bir kimlik yok. Sırplara sorarsan biz Osmanlı baskısı altında din değiştirmiş Sırplarız. Hırvatlara sorarsan Katolik'ten dönme Hırvatız. Bu yalanı utanmadan içlerine sindirip sonra da topraklarımıza göz dikiyorlar. Zaten herkes birbirini boğazlıyor. Çocuğa ayrılıkçı fikirler aşılama, dedi Nimeta. Nimeta, geç kaldın karıcığım. 25 Ekim'de Sırplar kendi parlamentolarını ilan ettiler bile. Zaten çocuk bölünmüş bir ülkede yaşıyor. Bırak da gerçekleri öğrensin, dedi Burhan. 6 Nisan'dan beri de Milosevic'in baskısından kurtulmuş, özgür bir ülkede yaşıyor ama. Kendi özerk Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde. Şilivoviça şişesini bardağın üstüne ters çevirip bir süre bekledi Raif. Yahu burada eşki kalmamış, başka şişe yok mu? Ben getireyim, diye fırladı Fiko. Otur oturduğun yerde, yeteri kadar içtiniz, dedi Raziye Hanım. Kutluyoruz anne, dedi Raif. Kaçıncı kutlama bu? Daha önce de kutladınız, hem de nasıl kutladınız? Hazır Fiko dışarıdayken bu konuları kapat artık Raif. Her şeye rağmen bu Allah'ın cezası Sırplarla birlikte yaşıyoruz işte. İçindeki düşmanlık tohumlarını yeşertme Fiko'nun, ne olur, dedi Nimet'e. Bir tek şey daha söyleyip susuyorum, dedi Raif. Neymiş o? Fiko bari şu gerçeği bilsin. Milosevic'in emriyle Bosna ordusunda Bosna doğumlu olmayan tüm askerler rütbeleri ne olursa olsun Belgrad'a geri gönderiliyor. Tüm Yugoslavya'da ordu içinde Bosna doğumlu ne kadar Sırp varsa hepsi Bosna birliklerine sevk edildi. Bu ne demek, anlıyor musunuz? Doğru mu bu, diye sordu Burhan. Senin bundan haberin var mı Nimeta? Var. Uzun zamandan beri böyleymiş bu iş. Evet, bu bilgiyi aldık maalesef, dedi Nimeta. Sofraya ağır bir sessizlik çöktü. İzzet Begoviç hala Bosna birliklerinin bizlere ateş açmayacağına inanıyor mu acaba? Dedi Burhan bitkin bir sesle. İmser Aliya'nın 91 Ekim'inde televizyonda yaptığı konuşmayı hatırlıyor musunuz, diye sordu Raif. Ayağa kalktı ve edasını, ses tonunu, el hareketlerini İzzet Begoviç'e benzeterek Cumhurbaşkanı'nın televizyon konuşmasını taklit etmeye başladı. Karadžić'in hayalindeki Yugoslavya'yı bugünün dünyasında artık hiç kimse istemiyor. Sırpların dışında hiç kimse. Onun yaratmaya çalıştığı Yugoslavya'dan herkes nefret ediyor. Bu nedenle Bosna Hersek halkına korkmamalarını söylemek istiyorum. Savaş olmayacak. Korkmayın ve huzur içinde uyuyun. Raif iskemlesine oturdu. Yüzünde ekşi bir gülümsemeyle kaşığını masaya vura vura tempo tutarak Balkanlarda çok bilinen bir halk türküsü söylemeye başladı. Sonun geldi Aliya, sonun geldi Aliya. Ne soğuk bir şaka, dedi Nimeta. Kardeşine kızma Nimo, dedi Burhan. Bu şarkıyı Milosevic ile Tuçman 91 Mart'ında Bosna'yı paylaşma planı yaptıklarında bir ağızdan söylemişlerdi de orada bulunan biri olayı ağzından kaçırıp basına sızdırmıştı. Sen anlatmıştın bana, unuttun mu? Raziye Hanım'ın dudakları titremeye başladı. Kocasıyla kardeşine dik dik baktı Nimeta. Ne bakıyorsun bize öyle? Duymadın mı yoksa? Ne biçim gazetecisin sen kuzum? Sen benimle uğraşacağını artık içme de git valizini topla, dedi Nimeta. Yarın erken çıkacaksınız yola. İçim hiç rahat değil kızım. Sen işteyken hanıya kim bakacak? Bir türlü anlaşamadım bir hizmetçiyle. Sen de bir tuhafsın. İlahi anne, sanki hizmetçi bolluğu var. Milika Sırp olduğu için yanımızda kalmak istemediyse benim kabahatim ne, dedi Nimeta. Yıllardır bu evde gördüğü iyi muamele gözüne dizine dursun, dedi Raziye Hanım. İyi kızı zavallıcık, bu eve çok hakkı geçti. Kendi çıkmak istemedi ama ağabeyleri bırakmamış, dedi Nimeta. Kişi kişiyi kendi gibi bilir de ondan, dedi Raziye Hanım. Bizim kime ne zararımız dokunmuş bunca yıldır? Onlar gibi hain miyiz biz? Hana okuldan boş eve gelecek diye üzülüyorum ben. Anne, üzülme sen. Hana evde hiç yalnız kalmayacak. Bu haftadan itibaren ben yarım gün çalışacağım. Çoktan verilmiş bir sözü var İvan'ın. Ama hep şartlar müsait değil diye uygulanamıyordu. Şimdi de benim şartlarım doğdu işte. Toruncuğum olmasa dünyada gitmezdim ama. Anneciğim, ben yıllarca tek başıma idare etmemişim gibi konuşuyorsun. Senin yanımıza gelişin şunun şurasında birkaç yılcık. Sanıyorsun ki sensiz hepimiz açlıktan, bakımsızlıktan öleceğiz. Onları bilmem ama ben sizin yemeklere alıştıktan sonra Nimet Hanım'ın elinde açlıktan ölebilirim, dedi Burhan. Gözleri parladı Raziye Hanım'ın. Anne, istersen ben yalnız döneyim, sen kal, dedi Raif. Mucuk olmazsa. Ama var ve sen de onun biricik babaannesisin. Birkaç aylık bir ayrılığı abartmayayım böyle, dedi Nimet Hanım. Evinin tekrardan hanım olmak için içinde büyük bir özlem vardı. Yaktığı her sigaranın, dudaklarına götürdüğü her yudum içkinin onaylanmayan bakışlarla izlenmesinden ve evinin sinir bozucu ölçülerde tertipli olmasından bıkmıştı. Bazen raflardaki tozlar alınmış, boy sırasına göre hizaya konmuş kitapları dağıtıvermek, evin her köşesine sigara külleri savurmak, divanın üstüne özenle yerleştirilmiş yastıkları yerlere fırlatmak gibi çılgınca duygulara kapılıyordu. Çocukluğunu ve gençliğini annesinin tertipli kışlasında bir asker olarak yaşadığını düşünürdü zaman zaman. Kaç kere yatağına yattıktan sonra açık unuttuğu diş macununun kapağını kapatmak üzere banyoya, yerlere bıraktığı giysilerini asmak üzere gardırop başına çağrılmıştı. Babasının "O daha küçücük bir çocuk Raziye, rahat bırak kızı," dediğini duyar gibi oldu. "Hanaya koca bir kavanoz reçel yaptım. Sabahları mutlaka yedir kahvaltıda." "Olur anne." Nimet Ağa, kocasının ve kardeşinin önünden boşalan tabakları toplayıp mutfağa götürdü. Birazdan elinde diğer tabaklara Raif girdi mutfağa. "Konyak nerede?" "Bir de konyak mı içeceksiniz bunca Şilivoviça'dan sonra?" "Kahvemizde bir parmak." "Olmaz Raif, yarın erken kalkıp araba süreceksin ta Bijelina'ya kadar. Bak, konyağımı vermezsen annemi götürmem yarın." Konyak şişesini dolabın altından çıkarttı Nimet Ağa. "Al, patlayınca kadar sıkkımlan," dedi. "Abla, çok mu sıktı annem seni?" "Evimde biraz yalnız kalmak istiyorum Raif. Bana gerçekten çok yardımı dokundu. O olmasa ne yapardım bilmiyorum ama kendimi yatılı okulda öğrenci gibi hissediyorum." Ne yapalım? Kadın emekli öğretmen gibi, disiplin ruhuna sinmiş." "Torun özlemi tam zamanında tuttu biliyor musun? Sabrımın sonuna geldiğimi hissediyorum. Ama bir yandan da oradan gelen haberler canımı sıkıyor. Sırp komandoları dolaşmaya başlamış Zvorniki. Ya bir tatsızlık olursa annem oradayken? Hayatımızı sürekli Sırpların ne yapacakları kuşkusuyla geçiremeyiz ki. Onların tehditlerine alışmalı ve pek de kulak asmamalıyız. Sen biraz kafa dinle evinde. Ben annemi sonbahardan önce geri getirmem. Belki de Temel'le orada kalmak ister." "Böyle hissettiğim için çok utanıyorum ama yalnız kalmaya gerçekten ihtiyacım var." "İki kardeş beni mi çekiştiriyorsunuz?" diye mutfağın kapısında belirdi Raziye Hanım. "Bu bizim en kusağı görevimizdir. Çocukluğumuzdan beri bir araya gelince hepsini çekiştiririz anne," dedi Raif. "Hayatımızda senden önemli ne var ki?" "Terbiyesizler," dedi Raziye Hanım. "Başına sıkıştı mıydı hemen tepime üşüşürsünüz ama. Aa, sen konyak mı içiyorsun? Yarın erkenden." "Kalkıp araba kullanacaksın. İçme evladım. İyi bir Müslüman ol. İçki içeceğine git namazını kıl." Raif sesini annesine benzetmeye çalıştı. "Ne haliniz varsa görün. Kim evladına yarına binmiş ki? Ben yatmaya gidiyorum," dedi Raziye Hanım. "Yarın biz bu kapıdan çıktık mı sana yeni bir gün doğacak. Hayrını gör," dedi Raif ablasına göz kırparak. "Yarın hepimiz için yeni bir gün doğacak," dedi Nimet Hanım. "Bakalım kime ne getirecek yarınki yeni gün." 9 Nisan 1992. Raif yolculuk boyunca ıslık çalıp durdu ama hiç keyfi yoktu. Kafası karmakarışıktı. İşlerin giderek sarpa saracağını çok iyi biliyordu. Her boşnak gibi savaşın çıkmayacağına tüm yüreğiyle inanmak istese bile ta derinden gelen bir ses başka şeyler fısıldıyordu kulağına. Yine de ıslık eksik olmuyordu dudaklarından nedense. "Bir daha hiç ıslık çalmayacaksın herhalde. Ömrünün tüm şarkılarını öttün durdun kulağımın dibinde," dedi annesi. "Anne, sigara sevmezsin, içki sevmezsin, küfür sevmezsin. Islık da mı yasak?" "Bu milletin içki, sigara ve küfür aşkını hiçbir zaman anlayamamışımdır. Neden sizler herifsiz, karısız, eşek sıpasız konuşamazsınız Allah aşkına?" lafı saptırma. Ben sana ıslık yasak mı diye sordum. Ben de sana küfrü niye seversiniz diye sordum. Küfürü sevenler kim? Siz boşnaklar. Sen boşnak değil misin? Ben küfür sevmem. Sevmediğin için boşnak sayılmıyorsun yani. Türk olmaya mı karar verdin? İnan bana onların ağzı bizden bozuk. Ne zaman gittin de gördün? Yaz saatlerimizi geçirmedik mi İstanbul'da çocukken? Akrabalarımızı ziyarete gider, tüm kışlık giysilerimizi satın alır dönerdik. Sen paket paket naylon çorap taşırdın eşe dosta. Nimet'e o delikanlıya tutulmasaydı daha çok gidecektik ama sen kızını gözden çıkarmak istemedin. İstemedim. Ta İstanbul'larda yaşasın istemem tabii. Bencil kadın. Kaçırdın da ne oldu? Ertesi yıl kendine Burhan'ı buldu, onunla evlendi. Hiç olmazsa gözümün önünde kaldı. Evet. Çocukların illa gözünün önünde duracak. Onları bebeklermiş gibi kollamaya korumaya devam edeceksin. Sen de baba ol da görelim. Aa anne, bu kadarı da olmaz. Ben baba değil miyim? Daha 3 aylık babasın. Babalık duyguların yeterince gelişmedi. İnsan evlatlarına gün be gün daha fazla bağlanır. Bak bakalım, Muha 1 yaşına gelsin, ondan ayrı kalabiliyor musun? Oğluma şimdi de bayılıyorum ama hiçbir zaman üstüne kilise fanusu gibi çökmeyeceğim. Ben size öyle mi yaptım demeye getiriyorsun. Sizinle konuşulmaz zaten, nankörler. Sen yine ıslık çal, ben razıyım. Bir süre daha gittiler yemyeşil doğanın içinde hiç konuşmadan. Zvornik'e yaklaşırlarken ta uzakta bir tuhaf hareketlenme gördü Raif. Yolun sağ yanında rengarenk bir dalgalanma vardı. Hızlandı. Aa, baksana Raif, orada bir sürü insan var, dedi Raziye Hanım küstüğünü unutarak. Raif ne olur ne olmaz diye arabayı uzakta durdurup indi. Sakın çıkma arabadan anne, kapıları kilitle, pencereleri kapat, bekle beni, dedi. Annesinin arkasından seslenmesini aldırmayarak koşmaya başladı. 5000 kişi, tam 5000 kişi. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaralı ya da ölmek üzere binlerce insan ve yığınlarla ceset. Kurşunların, bıçakların açtığı yaraları kanayarak ağır ağır ölenler, lime lime kesilmiş kadınlar, karınları deşilmiş, bağırsakları dışarıda erkekler, gözleri yuvalarından uğramış, şok geçiren bebeler, defalarca tecavüze uğradıkları için bacaklarının arasından kan sızan genç kızlar, kurşun ıskalamış ama sonuçta kalp krizinden ölmüş ihtiyarlar, dili tutulmuşlar, aklını kaybetmişler. Zvornik kentinin aşağı yukarı yarısı ve hepsinin ortak paydaları Müslüman olmaları.